Ayrım 42.
Müttefikler Korgeneral Beck ya da von Schulenburg gibileriyle rahatça anlaşabilirlerdi. Emir subayı yanına gelerek sordu. Generalim, binbaşı Ram ne zaman cephane alacağını soruyor. 41 ve 42. blokları savunuyor da cephanesi tükenmek üzereymiş. Binbaşı Ram yakında cephane bulur nasılsa, dedi General Helvis kendi kendine. Ne yanı hoşuna gidiyorsa ister göğsüne ister kışına yer bir kurşun. Sinir bir sesle emir subayına cevap verdi. Siz bana bir bardak suyla haplarımı verin. Daha iyi. Kaputumun cebinde olacak. Richter düşünüyordu. Yanılmıyorsam bu ayın 29'u. Demek şimdiden 8 gün ediyor. Buradan eve 2 kilometre var. Fazla değil. Ben de bir zamanlar Moskova önlerindeydim ha. Şanlı ordunun zaferle dönüşü. Diyecek şey yok. Temel Şimmer Berlin'in kalbini korumamızı istiyor. İyi ama bu kalpte ne kaldı? Belki Führer. Neden onu koruyacakmışım? Hayatımı mahvetti. Berlin'i yıktı. Yeni bir hükümet bile gelse kenti yeniden inşa etmek için 20 yıl yetmez. Bir takım sersemler yıkıntıların üzerine Berlin Alman kalacaktır yazmışlar. Oysa Berlin diye bir şey kalmadı. Ne Alman, ne Rus, ne de Peru Berlin'i. Richter Temel Şemer'e sordu. Demek bu yıkıntıların altında ölmemiz gerekiyor. Şemer omuz silkti. Aynı soruyu binbaşı Ram'a sordum. Bir türlü General Helvis'le görüşemiyor ki cevap verebilsin. Richter yılmadı. Ama biz... Hemen sözünü kesti. Yeni emir gelmeden eskisi yürürlüktedir. Dresden Bankası'nın koca binasının içindeydiler. 4 Rus topu binaya ateş ediyorlardı. Köşedeki evlerden biri yıkılmıştı bile. Asubay Engel Richter'e, yaşam alanımızı koruyoruz. Sik Heil diye bağırma işine hayret ediyorum dedi. 5 dakika sonra Engel bir şey diyemez olmuştu. Ağzı açık, muhasebe defterlerinin arasında yatıyordu. Richter tüyme sırasının geldiğini anladı. Yangın merdiveninden indi, bizim sokakta Ruslar varsa hapı yuttum demektir. Bütün gece bırakılmış bir evin kapısına büzüldü. Toplar bir dakika sussa Rusça konuşulduğunu duyar gibi oluyordu. Sonunda duvar diplerinden koşarak yolu tuttu, kimse de onu durdurmadı. Richter'i gören Hilda bağıramadı. Kocasına sarılacak gücü bile kendinde bulamadı. Başladı hüngür hüngür ağlamaya. Ne o an ne de daha sonra sevinçten mi yoksa üzüntüden mi ağladığını kestiremeyecekti. Sonunda güçlükle yaşıyor musun diyebildi. Richter haykırdı. Saçmalama, çabuk bana bir elbise bul. Üstümü başımı değiştirmem gerekiyor. Hilda anlamamıştı. Peki ama neden? Richter sinirlendi. Gebermek istiyorsan keyfin bilir. Adresi bile verebilirim. Tea Garden'da eline bir oyuncak tutuştururlar, tüfekle birlikte Führer tarafından bir güzel de kuşlanırsın. Ama benim canıma tak etti. Ne bekliyorsun? Çabuk, bir elbise bul. Hilda sandığın içindeki bütün giyecekleri boşalttı. Kadın bluzları, gece elbiseleriyle pabuçlar, hepsinin altında eski bir ceketle bir golf pantolonunu bulabildi. Herhalde bunları giymezsin dedi kocasına. Richter pantolonu alayı yana geçirmeye koyulmuştu bile. Şimdi oldu işte. Hilda kocasına sokuldu, kedi gözlerini iyice açıp ona baktı. Kurt, sensin demek, ne büyük mutluluk. Ama olup bitenler korkunç. Rusların buraya kadar geldikleri doğru mu? Richter bir işaretle karısını doğrulayıp başını çevirdi. Hilda yere düşmüş bir ipek bluzu kaptığı gibi pencereyi açarak bayrak niyetine asıverdi. Bütün evlerden beyaz paçavralar sallandığını o an gördü. Kurt bakışlarını dolaptan ve sandıktan ortalığa yayılan elbiselerde gezdirdi ve homurdandı. Gören de şimdiden evimizi ziyaret ettiklerini sanır. Bir avuç insan Tea Garden'da mevzilenmişti. Aralarında Hilda'nın yeşil gözlerine bayılan Paul Wick de vardı. O sıra Hilda'yı ve Führer'i düşünüyordu. Çocukluğundan beri aynı şeyi işitirdi. Führer uğruna can vermek gerek. Şimdi bir sürü Alman Führer'e ihanet ediyor, ona sövüyor ve Ruslara teslim oluyordu. Paul onlar gibi değildi. 15 yaşındaydı ama gerçek bir askerdi. Berlin'i kurtardığında gidip Hilda'yı bulacak, Hilda da ona dayanamayacaktı. Hilda Isolde'dir, ben de Tristan. Tristan ve Isolde, ünlü besteci Richard Wagner'in en sevilen operalarından birine konu olan bir ortaçağ efsanesinin kadın ve erkek kahramanları. Düşlediği Faust patrone yerine bir tüfek vermişlerdi eline. Hava iyice kararmıştı. Birden Paul 3 kişi kaldıklarını fark etti. Öbürleri tüymüştü. Hitler Gençlik Kuruluşu'ndan bir öğrenci durmadan bağırıyordu. Hadi aslanlar, yüklenin. Yaşlı bir adam, senin gibi sümükler bana vız gelir dedi. Ama Polonyalılarla Ruslardan nefret ederim. Bu Asyalılara teslim olmaktansa ölmek iyidir bence. Pol körlemeden ateş ediyordu. Kurşunlarını boş yere harcama dedi yaşlı adam. Ama Pol ateş etmeden duramıyordu ki. Ufak tefek öğrenci de ona cesaret veriyordu. Aferin, yüklen aslanım. Ara sıra bir mayın patlıyor, ağaçlar çatırdayarak devriliyordu. Yaşlı adam yuvarlandı. Uzun süre tek düze iniltisi duyuldu. Sislerin arasında Pol, Hilda'nın gözlerini ve kızıl kara gökyüzüne doğru kolunu kaldıran Führer'i görüyordu. Hava aydınlandığında Pol, yolda ilerleyen Rusları fark etti. Ateş açtı, sonra karnını tutarak düştü. Minayif'in birliği kentin merkezinde savaşıyordu. Potsdamer Platz'ı almak üzereydiler. Almanlar metroda mevzilenmişlerdi. El bombası atıp düşmandan alınan Faust patronelerle savaş açarak onları dışarı çıkarıyorlardı. Tereşkoviç Minayef'e "Bugün 1 Mayıs" dedi. "Bayramın kutlu olsun." Berlin'in dış mahallelerinde bayramın kutlandığı görülüyordu. Bayraklar ve resimler asılıyor, şarkılar söyleniyordu. Ama burada bütün korkunçluğuyla savaş sürüp gitmekteydi. Birkaç dakikalık bir durulma oldu. Tereşkoviç düşlere daldı. Acaba Tanya nasıl kutluyor bayramı? Oralar epey neşelidir. Savaşın son saatlerinin yaşandığını biliyorlar. Ne güzel bir rastlantı. İlkbahar, 1 Mayıs ve zafer. Karargah bir binanın 5. katındaydı. Tereşkoviç askerlerin topçu ateşiyle yıkılmış bir barikat önünde durakladıklarını fark etti. Yoruldu çocuklar dedi kendi kendine. Onları yüreklendirmek gerek. Askerler onun ardından ileri atıldılar. Ama Tereşkoviç olduğu yerde sallandı, yana devrildi. En yakın eve taşıdılar. Minayev koşarak geldi. Tereşkoviç hırıldıyor, kimseleri tanımıyordu. Minayev bir süre ses çıkarmadan başında durdu, sonra yola çıktı. Yan sokaklar temizleniyordu. Minayev savaşta pek çok dostunu yitirmişti. Uzun süredir ölüm onun gözünde şaşırtıcı olmaktan çıkmıştı. Ama bu 1 Mayıs günü akşama doğru duyduğu derin acıyı daha önce hiç duymamıştı. Onu Yaroslav'da görmeye gidemeyeceğim demek. Herhalde karısı ceketini ütülemiştir. Bugünden yarına geleceğini umuyor belki. Belki de savaşın son günüydü. Tereşkoviç tam sonuna gelindiğinde öldü. Tereşkoviç'in ölümü Minayef'e inanılmaz, giderek çok acı geliyordu. Çavuş Korolev ne adamdı dedi. En ufak şeyle ilgilenirdi. Bir süre sustuktan sonra ekledi. Ben de Yaroslavlıyım. Krylov'un çok işi vardı. Hem Rus askerlerini hem Almanları hem de serseri kurşunların kurbanı Berlinlileri düşünüyordu. Neden bizimkilerin Stalingrad için savaştıkları gibi onlar da Berlin için savaşmıyorlar? Eninde sonunda onların kenti, onların başkenti. Bizim daha güçlü olduğumuz söylenecek. Topçumuzun gücü şimdi Almanlardan 40 kat fazla dedi albay. Doğru olmalı. Ama yeterli bir cevap sayılmaz. 40 kat daha yüreksiz onlar. İşte gerçeğin ta kendisi. Neden savaştıklarını bilmiyorlar. Şimdi ölmek istemiyorlar doğal olarak. Diledikleri kadar Alman olsun diye bağırsınlar. Halkın beraberliğini sağlayamamışlar. 1 milyon hayvanın komuta ettiği milyonlarca kafasız vardı ordularında. İşler yolunda gittiği sürece bina ayakta duruyordu. Bugün her yanı çatırdıyor. Almanlar yerlere kadar eğilip bizi selamlıyor, birbirlerini ele veriyorlar. Kendine iyi bir dayak attığımız için neredeyse bize teşekkür edecekler. Ne kötü şey. Bir yaralı, Astsubay Gusev, Krylov'u çağırdı. Güçlükle konuşuyordu. Birkaç kere Krylov onu susturmaya çalıştı. Konuşmamalısın. Ama çavuş kendisini dinlemesi için yalvardı. Öleceğim. Hissediyorum, öleceğim. 41 Ekim'inde 132 istihkam taburundaydım. Sonra bu tabur dağıldı. O sıra bir arkadaşım vardı. Adı da Nikita Vasyutin. Birlikte yola çıktık. Büyük bir iş gördü. Havaya uçurmak için kendini bir tankın altına attı. Ben de yaralandım. Sonra raporumu yazdım. Birliğin dağıtıldığını hem sonra bu işin çok gerilerde kaldığını bildirdiler. Nikita ihtiyar anasıyla babasının Vologda yöresinde yaşadıklarını söylemişti. Ben ölünce yaptığı işi kimse önemeyecek. Savaş bittiğinde Stalin'e yazarım diyordum. İhtiyarları bu zevkten yoksun bırakmasınlar. Tanklar göründüğünde Nikita bana biraz tütün ver dedi. Bir sigara sarmak istiyorum. Sonra sürünerek yolu tuttu. Astsubay soluk soluğa sustu. Yüzü terle kaplanmıştı. Komaya girdi. Akşam da öldü. Krylov allak bullak olmuştu. Yazacağım Stalin'e diyordu. Bizim insanlarda büyük bir yüreklik var. İşte örneği. Adam ölüyor da arkadaşını düşünüyor. Derdi günü ölenin yaşlı anasıyla babasını sevindirmek. Yazık değil mi? Neden öldü? Krylov bahçeye çıktı. Ortalık ilaç, leş, komşu evin yıkıntıları altına SS ölüleri gömülmüştü. Akasya ve duman kokuyordu. Savaş kokuyor diye umurdandı Krylov. Oysa savaş bitmek üzere. Hilda dehşetle bakıyordu Ruslara. Aşağıdan yoldan geçiyorlardı. İki asker geldi, evde silah bulunup bulunmadığını sordular. Beni şuracıkta öldürecekler diye düşündü Hilda. Ama Ruslar dönüp gittiler. Hilda kurtun anlattıklarını hatırlıyordu. Çekik gözlü bir Asyalı'nın yatak odasına inek sokacağı anı bekliyordu hep. Üçüncü gün biraz düzeldi, yüreklenip Bayan Müller'le sokağa çıktı. Gerektiğinde içeri kaçabilmek için kapının ağzından pek ayrılmıyorlardı. Bir Rus subayı önlerinde durdu. Tigart'ına nereden gidilir? Hilda sağa sapması gerektiğini işaret etti. Adam gülümsedi, Hilda da karşılık verdi. O an yeşil gözleri daha bir canlandı. Kurt yüzünü duvara çevirmiş, somurtarak yatıyordu. Hilda bir yandan ev işlerini görüyor, bir yandan da düşünüyordu. Yatak odasına inek sokmayacaklar. Bütün anlatılanlar sersemce şeyler. Adamların sevimli bir yanı da var. Böyle bir subaya insan aşık olabilir. Fırtınalı gökyüzünü andıran, bebeklerinde minik bir ateşin oynaştığı kurşuni gözler. Dengeli bir adam, hemen anlaşılıyor. Vasya'nın topları kara suratlı bir binayı dövüyorlardı. Binanın cephesindeki koca koca melekler utanmadan taştan bedenlerini sokaktakilere gösteriyorlardı. Sonra Almanlar elleri havada binadan çıkmaya başladılar. Vasya ile Astaymen Gorsatenkov Reichstag binasının içini gezdiler. Salonlar eşya, taş ve bırakılmış silahlarla doluydu. Rus askerleri kurşunlarla delik deşik olmuş duvarlara adlarını yazıyorlardı. Gorsatenkov ceketinin cebinden Stalin'in resmini çıkardı. Yüzbaşım dedi. 42'de bir resimli dergiden kesmiştim. Rosoh'tan Kalaç'a, oradan da Berlin'e dek savaş boyunca benimle geldi. İşler kötü ya da iyi gittiğinde hep yanımdaydı. Hiç cebimden çıkarmadım. Şimdi Berlin'e vardığımıza göre duvara asmak istiyorum. Küçük resmi duvara yapıştırdı. Minaev bir Alman generalini ordu karargahına götürüyordu. Dikkat dedi, burada bir çukur var. General cevap verdi. Bir şey duymuyorum. Toplarınız kulaklarımı sağır etti. Karargâhtan Minaev'e bir daktilo bulmaya gittiler dendi. General Weidling teslim olma emrini imzalayacak. Weidling'in yanındaki albay gözündeki monoklüyü düşürdü. Hemen havada yakalayıverdi. Sonra Minaev özene bezene yıkandı, temizlendi, bir bardak Fransız şarabı içti, annesine mektup yazdı. Mitya şu sıra bir Alman'ın gösterişli çalışma odasına yerleşmiş durumda. Odanın sahibi kurşun asker koleksiyonu yapıyormuş. Diyecek yok buna. Bunların hepsi savaşa bayılıyor. Ancak şimdi bu merakları azaldı. Çevremde her ülke ve her çağdan binlerce kurşun asker görüyorum. Bizimkilerden bile bir tane var. Çeşit çeşit mızraklı süvarilerin ardında kendi halinde duruyor. Yine de Berlin'e vardı ve bugün ona boyun eğmeye gelen Almanları gördüm. Başkalarının felaketiyle alay etmemek gerektiğini hep bana söylemişsindir. Ama teslim koşulları imzalanırken saç çizgisinin düzgün olup olmadığına bakan, monoklünü yerine oturtan Alman subayına ne dersin? Ona benzeyen içi geçmiş kurşun askerler yüzünden hem de en iyilerinden milyonlarca kişi öldü. Düşünmek bile insana dehşet veriyor. Önceki gün yüzbaşı Tereşkoviç'i gömdük. Berlin'e bakıyorum da hep Stalingrad önlerindeki mektubumda sana durmadan sözünü ettiğim tepeciyi düşünüyorum. Sevgili anacığım, artık her şey bitiyor. İsteğini yerine getiremediğim için üzgünüm. Hitler'i canlı yakalayamadım. Almanlar kendi kendini zehirlediğini söylüyorlar. Olga yanaklarından öpüyor. Yoldan geçerken onu gören Almanların gözleri dışarı uğruyor. Herhalde Göbels'in sözünü ettiği küçük Alman çocuklarını vodkasına meze yapıp çıtır çıtır yiyen o ünlü ve korkunç Bolşevik kadını sanmışlardı. Her şey bir yana, bunlar çok aptal insanlar anne. Başka şeyin sözünü etmiyorum ama bunlar gerçekten birer salak. O akşam ne zamandır beklenen sözler Moskova'yı çınlattı. Alman başkenti, Alman emperyalizminin merkezi ve saldırganların yuvası Berlin'i ele geçirdik. Gökyüzünden donanma fişekleri fışkırıyordu. Maria Mihalovna Mineva penceresinin önünde gözyaşı döktü. Sonra kasmanlara uğradı. David Grigorievich, biz de vardık oralara. Grisha da vardı. Az şey değil, zaferi kazandık. Yer yer çarpışmalar oluyordu. Ama Berlin'de sessizlik hüküm sürmekteydi ve bu sessizlik Richter'i boğacak gibiydi. Her an Sibirya'ya sürmek üzere birinin gelip kendisini götüreceğini sanıyordu. Hilda soluk soluğa içeri girdi. Evlere el koyunuyor, bir Rus subayı. Richter düşündü. Demek her şey bitti. Beni hemen götürecekler. Hilda'ya sordu. Nasıl biri? Bilmem, gelen emir beri. Uzun boylu, yakışıklı. Aklın fikrin hep aynı şeyde. Hilda Rus subayı için dairenin en iyi odasını ayırdı. Savaştan önce burası Richter'in çalışma odasıydı. Derken Bayan Müller göründü. Bende de bir Rus kalıyor, bir teğmen. Çok iyi insan. Artık her türlü ziyaretten korunuyorum. Korkum kalmadı. Richter düşündü. Belki ben de bir Rus subayı tarafından kurtarılırım. Eğer başımı belaya sokmayı aklına koymazsa tabii. Doğu cephesinde bulunduğumu ona sakın söyleme dedi Hilda'ya. Önce Fransa'daydım. Oradan da Berlin'e atandım. Hastalık nedeniyle de terhis edildim. Çok sevimli, hiç de korkunç bir görünüşü yok dedi Hilda kendi kendine Vasya'yı görünce. Böyle birinin odasına inek aldığına ya da genç kızları kaza geçirdiğine hiç inanmam. Neden kurt böyle hikayeler anlatıyor? Goebbels hepimizi yeterince aldattı. Hilda Vasya'nın çevresinde pervane gibiydi. Ona en iyi çarşafları, kuş tüyü yastığını verdi. Yemekle ne istediğini sordu. Vasya bir şey anlamamıştı. Rusça konuşsan onunla dedi Hilda kocasına. Delirdin mi? Nerede savaştığımı hemen anlar. Benden kurtulmak istiyorsun anladım. Kurt saçmalama. Bu subaya kendimizi sevdirirsek rahat ederiz. Ama beni anlamazsa ona nasıl yaranabilirim? Evliliğimizden önce uzun süre Rusya'da bulundun. O sıralar Almanlarla Rusların arası çok iyiydi. Dillerini de o zaman öğrenmiş olabilirsin. Böylece daha da iyi davranmasını sağlarsın. Kurt eski belgeleri karıştırdı. Hapşırıyor, sabırsızlanıyordu. Sonunda Kuznets'te Rus mimarlarıyla çektirdiği resmi bulabildi. Vasya'nın kapısını vurduğunda bir şeyin farkında değildi. Saldırıya geçtiği anları hatırlıyordu. Karısını gösterip, ''Karım yemeği kaçta yiyeceğinizi öğrenmek istiyor.'' dedi. ''Sağ olun, gereği yok. Kendi subay gazinomuzda yiyoruz yemeğimizi.'' Hilda gitti. Richter bir sanık gibi dikilmişti kapıya. Bir an önce sorguya çekse bari. Ama Vasya susuyordu. ''Rusça bilmem sizi şaşırttı mı?'' Vasya gülümsedi. ''Yok canım, hiç şaşırtmadı.'' Belki Doğu cephesinde savaştığımı sanıyorsunuz. Savaş sırasında Fransa'daydım. Rusya'yı eskiden beri bilirim. 13 yıl önce Kuznets'e gitmiştim. Orada sizin mimarlarınızla birlikte resim çektirdim. Resmi uzattı. Vasya ayıp olmasın diye aldı, hemen geri verdi. Şimdi anlıyorum buradaki kitaplarla planların nereden geldiğini. Demek siz de mimarsınız. Evet, ben de mimarım. Uzun bir sessizlik oldu. Vasya karşısındaki Alman'a ne diyeceğini bilemiyordu. Richter, Rus'a gerekeni söylemediğini sandı. Kitapların Sayın Yüzbaşı'yı rahatsız edip etmediğini sordu. Marksizmle ilgili kitaplarım da vardı. Ama Nazi yönetiminde hepsini yakmak zorunda kaldım. Yalnız özel baskılarla klasikleri sakladım. Kuznets'e gittiğim sıra Marksizme çok yakındım. Yok canım. Richter karşısındakinin sözlerine inanmadığını anlamıştı. Selam verdi ve çıktı. Hilda ikide bir Vasya'nın odasına dalıyordu. Ona bir kül tablası getirdi, pencerelerin ışık sızdırıp sızdırmadığına baktı. Tatlı, kurnaz bakışlarla Rus'u süzüyor, konuşmadan da ne demek istediğini anlayacağını sanıyordu. Ama Vasya terbiyeli ve kayıtsız davranıyordu hep. Bu da neyse, beni hiç fark etmiyor işte. O kadar çirkinleştim mi yoksa? Uzun süre aynada kendini seyretti, boyandı, çok yaraşan yeşil elbisesini giydi ve kapıyı vurdu. Sanki Hilda içeri girmemiş gibi Vasya yerinden bile kımıldamadı. Hilda odasına döndü ve hüngür hüngür ağladı. Kurt haklı. Bu adamların hepsi korkunç. Bana bakmadı bile. Ertesi gün akşama kadar üzgündü. Kocası ancak gece geç vakit neşelendiğini, canlandığını fark etti. Biliyor musun dedi Richter'e. Emir Bey'i çok sevimli. Biraz da Almanca biliyor. Richter bu sözlerin ardında gizleneni hemen anladı. Adet yerini bulsun diye isteksiz bir kavga çıkardı. Sonra dehşete düşüp bir Rus askeriyle ilişki kurması hoşuma bile gidiyor diye düşündü. Ne kadar alçalmışım, onu kıskanamıyorum bile. Birkaç gün sonra Vasya neşe içinde eve döndü. Kapının önünde Richter'e rastladı, ona gülümsedi. Richter'in de keyfi yerine geldi. Yüzbaşı bugün neşeli, onunla konuşmalıyım. Kapının aralığından içeri baktı, Vasya bir şeyler yazıyordu. Şşt dedi karısına, çalışıyor. Rus'un açık pencerenin önünde durduğunu görür görmez kapıyı vurdu. Karartmayı unuttunuz yüzbaşım. Vasya akşam serinliğinden istemeyerek ayrıldı. Gündüz hava çok sıcaktı, tam yaz sıcağı. Karartma diye bir şey kalmadı, anlamıyor musunuz? Savaş bitti. Sizinkiler kayıtsız şartsız teslim oldular. Richter'in yüzünde en ufak bir değişiklik olmamıştı. Aynı saygılı ve donuk suratla gülümsüyordu. Bir süre sustuktan sonra, sizi kutlarım yüzbaşım dedi. Vasya birden rahatsız oldu. Silindir gibi ezdik adamları, bizi kutluyorlar. Oturun dedi Vasya. Sigara içer misiniz? Evet, artık savaş bitti. Bundan böyle çalışmaya başlayabilirsiniz. Bina yapacaksınız. Yıkıntı eksik değil nasılsa. Sizin kentleriniz de çok zarar gördü. Smolensk, Minsk. Richter birden sarardı. Ağzıyla kendini ele vermişti. Sinemada gördüm. Vasya alaycı bir gülümsemeyle. Nerede gördüğünüz önemli değil dedi. Gördünüz ya, sizinkilerin neler yaptığını biliyorsunuz. Savaş korkunç bir şey. Ben Hitler Gençlik Kuruluşu'ndan değilim. Bambaşka bir havada yetiştirildim. Remark'ın romanlarını, Pistakor'un sahnelediği oyunları, Telman'ın söylevlerini hatırlıyorum. Barıştan başka şey istediğimiz yoktu. Albay Gabler'i yakından tanıdım. Ona bir ev yapmıştım. Hitler'i öldürmek isteyenler arasındaydı. Naziler kurşuna dizdiler. Kısa süre önce de kurşuna dizilenlerin bir yıl önce barış yapmak istediklerini öğrendim. Görüşüm pek önemli değil belki yüzbaşım ama Alman askerlerinin Kafkasya'ya girişine hiç sevinmedim. Bu işin kötü sonuçlanacağını seziyordum. Savaş bir kargaşalıktır. Kimse akıl erdiremez. Yanılıyorsunuz. 3 yıl boyunca bir partizan müfrezesinde çarpıştım. Sizinkiler bizi haydut gibi görüyordu. 42'de ordularınız Kafkasya'ya vardı. Ormandaydık. Bizi cezalandırmakla görevli alaylar peşimizden koşuyordu. Zaferden kuşkuya düştüm mü sanıyorsunuz? Bir an bile düşmedim. O sıra bile Berlin'i alacağımızı biliyordum. Tabii ölebilirdim. O zaman da benim yerime bir başkası oturacaktı bu koltukta.